Ayrım 7.
O gece Scala'daki temsilden sonra Milano'da çok ama çok yönlü, çok ama çok aristokrat bir Jeriffs ailesi var. O zamanlarda Carriera della Sera gazetesinin sahipleri. Sözü geçen insanlar. Onlar si dedi mi sanatçı olursunuz, no dediler mi hiçbir şey olamazsınız. Rivayet böyle. O gece Crespi ailesi Leyla'ya si demekle kalmadı, onun şerefine Corsa Venezia'daki malikanelerinde bir de davet verdiler. Leyla Gencer, bir kolunda büyükelçimiz, öteki kolunda başkonsolosumuz, İbo Milano'ya gelmemişti. Davet ettiğinde herkes ona yol açıyor, önünde eğiliyordu. Ah keşke bu operayla değil de Aida ile çıksaydı Scala'ya. O zaman Aida kostümü ve makyajıyla gelirdi bu davete. Bu harika olurdu. Şimdi sırtında Dior elbisesi. Yok canım, gerçek Dior değil, kopyası. İstanbul'da Selma Rizandik'ti. Baştan aşağı taşlarla işlenmiş. Üzerinde yemyeşil tafta bir pardüsü, kuyruklu ta yerlere kadar. Yani tek kelimeyle müthiş. Kimler yok ki davette? Kimler? Müzik otoriteleri, önemli yazarlar, aristokratlar, yani asilzadeler, ünlü sanatçılar. Rahmetli Toyoner Power, Begüm Ağahan bile oradaydı. Tüm kadehler onun şerefine kalkıyordu. Tüm erkekler çevresine pervane olmuştu. Tüm kadınlar kıskançlıklarını belli etmemeye çalışarak onu süzüyordu. Beyler daha çok, hanımlar daha az kompliman yapıyordu. Bütün Milano'nun gözü üzerindeydi. Milanolular ister ki falanca sanatçıyı biz yarattık, onu bu duruma biz getirdik diyebilsinler. Onu biz güzelleştirdik, onu biz şıklaştırdık, onu biz ünlendirdik ve benzeri. Böyle olsun isterler ki kendilerine bir pay çıkarabilsinler. Leyla Gencer bunlara kıs kıs gülüyordu. O Leyla Gencer zaten vardı. Scala'daki o ilk temsil gecesinde de vardı. Leyla Gencer'i kendi yaratmıştı bile. Leyla her gün, her temsilde Leyla Gencer'i yeniden yaratmalıydı. Yaratacaktı da. Requiem. Maestroların maestrosu Arturo Toscani için 18 Şubat 1957 günü Milano'nun ünlü Duomo Katedrali'nde görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. Büyük müzik adamının son yolculuğuna Verdi'nin Requiem ile uğurlayacaklardı. Eseri Victor de Sabata'nın yönetiminde Scala'nın orkestrası ve korosu seslendirecekti. Requiem'de soprano partisi var. Scala'da herkes onu kim söyleyecek diye merak ediyor. De Sabata kararını verdi. Soprano partisi geçenlerde ilk kez Scala'da sahneye çıkan soprano Leyla Gencer söyleyecekti. O gün Duomo Katedrali doldu. Duomo alanı da doldu. Bütün tören içeri giremeyenleri dışarıya da yayınlayacaktı. Orkestra, koro, De Sabata ve Leyla yerlerini aldılar. Tören büyük bir sessizlik içinde başladı. Sıra Requiem'e geldi. Orkestra ve koronun sesi katedrali doldurdu. Bu bir ayindi. Leyla'nın sesi de De Sabata'nın yönettiği sesi, yoksa o gün orada onu yöneten Toscani miydi? Toscani'ye adadığı sesi tek başına kubbeye yükseldi. Dua mı ediyordu? Ağlıyor muydu? Toscani ile fısıldaşıyor muydu? Yoksa yalnızca şarkı mı söylüyordu belli değil. Belki de şükrediyordu. Daha İstanbul Konservatuvarı'na girdiğinde bir gün Scala'da söyleyeceğim derken de Sabata ile Toscani ile söyleyeceğini umuyordu. İşte şimdi Toscani'nin huzurunda söyleyebildiğine şükrediyordu. İşte şimdi De Sabata'nın yönetiminde söyleyebildiğine şükrediyordu. O gün De Sabata yaşamının son şefliğini yapıyor, son bir kez eser yönetiyor, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirip bu dünyadan ayrılacaktı. İşte şimdi Scala'nın orkestrasıyla, Scala'nın korosuyla solist olarak söylediğine şükrediyordu. Ayin sona erdi. Yine büyük bir sessizlik içinde herkes katedrali terk etti. Kulaklarında Leyla'nın sesi. Kimileri bu bir düş müydü yoksa gerçekten o sesi duyduk mu diye düşünüyordu. Bilmeyenler bile soruyordu. Kim bu kız? Nereden çıktı? Yıl 1990, Milano'da değil. Bergamo'daydım. Maestro, yani Derivara, Gavazzi'nin kentine egemen konumundaki evinde. Bugün 83 yaşında olan İtalya'nın en büyük müzik otoritesi, müzik bilimcisi, orkestra şefi, yazar, hoca benimle konuşmayı kabul etti. Biliyorum, henüz ne Leyla ne de siz okurlar, Maestro Gavazzini ile tanışmadınız. Ama konuşmamız sırasında anlattığı bir olayı burada anmalıyım. Hani Toscani'nin cenaze töreni var ya, o gün ben de Duomo'ndaydım. Verdi'nin Requiem'inin sonu çok zordu. Soprano sesi için bir si bemol vardı ki kimse kolay kolay söyleyemez. Sıra oraya geldi. Baktık güzel bir ses, şimdiye kadar duyduklarımızdan farklı bir ses, kişilikli bir ses, büyük bir rahatlıkla si bemole yükseldi. Zorlamasız, kendiliğinden, en doğal bir biçimde yükseldi. İki sıra önümde Maria Callas oturuyordu. Benim duyduğumu, katedralde herkesin duyduğunu o da duymuştu. O anda arkasına döndü, kocaman açılmış gözlerle bana baktı. Hayretler içinde, elini bir yukarı bir aşağı sallayarak, "Mamma mia, bu ne ses?" diye bana işaret ediyordu. Gülümsedim ve başımla onayladım. De Sabata'nın Leyla'yı seçmiş olması, Leyla'nın bu sınavı da başarıyla vermiş olması önünde nice yollar açacaktı. Bu yollardan biri de Maestro Gavazzi'nin yoluyla birleşecekti. Ama henüz erken. Şimdilik Leyla bir kez daha Toskana'ya şükür duyuyor. Yoksa De Sabata'ya mı? Ona Domando Requiem'i söyleme olanağı verdikleri için. Yıllar sonra ilk kez söyleyecekti Verdi'nin Requiem'ini. 1966'da Verona'da. 20 bin kişilik Verona Açık Hava Tiyatrosu'nda Aida oynuyordu. Meslek yaşamının zirvesine çoktan çıkmıştı. Haber Ankara'dan geldi. Annesi ölmüştü. Cenazeye zor yetişti. Ve sonra yeniden Verona'ya, arenaya Aida temsillerinin uçurumunun kenarına döndü. İki temsil arasında bir gece. Hiç unutulmaz 9 Ağustos gecesiydi. 20 bin kişiye bu kez annesi için Verdi'nin Requiem'ini söyledi. Verona arenasında herkes biliyordu sevgili sopranonun matemde olduğunu. O gece Verona tiyatrosunda 20 bin mum yandı Leyla'nın annesi için. Kopuş 1. Napoli, Ankara, Trieste, Ankara, San Francisco, Los Angeles, Ankara, Varşova, Lodz, Poznan, Ankara, şimdi bir de Scala yani Milano eklenmişti listesine. Scala da söylemiş, söyleyememiş, hiç önemli değil kimilerine göre. Ankara'da homurtular giderek yükseliyor. Ama olmaz ki. Hem buradan maaş alıyor hem dışarılara gidip söylüyor. Orada da para alıyor. Ne biçim iş bu? Dışarı her gidişinde afişlerde, programlarda Leyla Gencer'in Ankara Devlet Operası sanatçısı olduğu belirtiliyor. Ama bunu önümseyen yok. Niye hep o gidiyor da başkaları gitmiyor? Dünyanın her yerinde opera yöneticileri diledikleri sanatçıyı çağırır. Yoksa bir opera, bir başka operaya şimdi sıra bunda. Bu sanatçıyı yollamayacağım diyemez. Ne biçim devlet memurluğu bu? İşte bundan haklıydılar. Sanatçılarla devlet memurluğu pek aynı şey değildi. Leyla Gencer'in yurt dışına her çıkışı bir olay oluyordu. Yo, sandığınız gibi olumlu değil, olumsuz bir olay. Yalnız operadan değil, Eğitim Bakanlığı'ndan da izin almak gerekiyor. İzin almak için gerekli bürokratik işlemler çok uzun sürüyor. Bürokrasi çarklarının dişleri habire zaman, sabır, emek ve yetenek öğütüyor. Leyla Gencer'e kimi zaman pasaport verilmiyor. O zaman Leyla doğrudan Cumhurbaşkanı'na başvuruyor. Celal Bayar küplere biniyor. Nasıl olur? Kim izin vermez? Derhal telefonlara sarılıyor. Memleketimizin iftiharla temsil eden kızımıza kim engel olmaya kalkışıyor? Derhal efendim. Emredersiniz efendim. Derhal pasaport geliyor. O sıralar Maarif Bakanı Celal Yardımcı, en çok hayır gidemeyiz diyen o. Hele 1958'de Muhsin Ertuğrul Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılınca bu çıkış izinlerini almak daha da güçleşecektir. Ama Leyla bu. Hiç engel dinler mi? Bu kez uçağının kalkış günü Celal Bayar'dan randevu alacak. Ankara'dan İstanbul'a uçacak. Florya'da Cumhurbaşkanlığı Yazlı Köşkü'nde Bayar'a bir öğle yemeği boyunca derdini anlatacak. Bayar yine Ankara'ya telefonlar yağdıracak ve Leyla uçağa binmek üzere Yeşilköy'e giderken pasaportu kendisine yetiştirilecektir. 1958 yılının sonbaharında San Francisco, Los Angeles, Philadelphia, Rigoletto, Manon, Don Carlo, La Traviata oynadıktan sonra Ankara'ya uğramadığı doğru Trieste'ye dönmüştü. Ve bir gün Türkiye'nin İtalya Büyükelçisi Scala başarısının onunla yaşamış, sonsuz kıvanç duymuş Cerit Açıkalın. Telefonda bir şeyler söylemeye çalışıyor. Tümcelerin sonunu getiremiyordu. Elinde nasıl değerlendireceğini bilemediği bir telgraf vardı. Ankara'dan geliyordu. Kendisinden Leyla Gencer'e bu telgrafı ulaştırması istenmişti. Şaşkınlık içindeydi. Telgrafta şu tarihe dek Ankara'ya dönmezseniz kontrasınız feshedilecektir deniyordu. Çok şaşırmadı Leyla. Her yurt dışına gittiğinde burada kuyumu kazıyorlar. Tümcesini öyle çok duymuştu ki. Nasıl dönebilirim ki? O tarihte buralarda temsilim var ve Ankara'da bunu biliyor dedi. Geriye yapılacak tek şey kalıyordu. Dönmem demek. Öyle yaptı. O tarihte temsilim olduğunu biliyorsunuz. Dönemem dedi. Söz konusu olan Ankara'ya dönmek ya da dönmemek değil. Söz konusu olan kendisine çizdiği yolda, kendine adadığı inançta, hedeflediği gelişimde ve ardından koştuğu tutkusundan dönmekti. Dönmedi. Dönemezdi. Ankara Devlet Operası Leyla Gencer'in kontratını feshetti. O sırada opera müdürü besteci Necil Kazım Akses'ti. Gel. Devlet Operası'ndan ayrıldıktan sonra Leyla Gencer Ankara'ya gidip gelmeyi sürdürdü. Evi Ankara'daydı. ona gerçekten gereksinim duyduğunu hissettiği an Türkiye'deydi. Muhsin Hoca günün birinde Milano'ya telefon edip o incecik sesiyle "Kızım, iki gözüm Leyla, benim senden bir ricam var." diye başlayıp Bursa'da yeni açacağı Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda konser vermesini istediğinde Leyla her şeyi bırakıp koşup gelmişti. 1959'da Muhsin Ertuğrul İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun başındayken, Aydın Gül'le birlikte İstanbul Operası'nı kurma çabalarındayken ve Ankara'dakiler "Gazino mu kuruyor bu adamlar?" diye homur homur homurdanırken Aydın Gül, "Leyla ne yap yap aman gel" dediğinde Leyla İstanbul'daydı. Hem de bir sürü tasarıyı geri çevirip İstanbul'a geldi. Tosca'yı oynadı. Mükerrem Berk, Ankara Filarmoni Orkestrası'yla özellikle gençlere yönelik bir konser, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir konser istediğinde Scala'dan sonra okul sahnesine mi çıkacağım demedi. "Ankara Operası beni istemiyorsa ben de fakültede söylerim" diye sonsuz bir keyifle koştu geldi. Ve o gün bugün unutamadığı en müthiş heyecanlardan, en müthiş mutluluklardan birini yaşadı. 1959 sonbaharındaydı. Konser hoparlörlerle fakülte salonuna sığmaya dışarıda kalan, ayakta bekleyen yüzlerce dinleyiciye de verildi. Konser bitiminde salon, çevresi ve sokak bir miting havasına büründü. Gençler onu omuzlarında taşıyor, insanlar ona dokunmaya çalışıyor, yaşlılar ağlıyordu. Herkes ona sarılmak, sarılık öpmek istiyordu. Otomobile dek çeşitli üniversitelerden gençlerin kucağında geldi. Otomobilin ilerlemesi olanaksızdı. Gençler yürüyerek, aradaki araçlar, konvoylar tempo tutarak onu yollar boyunca eşlik ettiler. Trafik görevlileri, "Onu seviyorsanız bırakın evine gitsin" diyerek ona yol açmaya çalışıyorlardı ve o mutluluktan uçuyordu. Bir yıl sonra Aydın Gün yine "Leyla sana ihtiyacım var, gel" dediğinde Leyla yine İstanbul'daydı. Bu kez Madame Butterfly oynamak için. Üstelik bu kez İbo enfeksiyon geçirmişti. Onu bırakıp geldi İstanbul'a. Kuliste ağlıyor, ağlıyor, sonra sahneye çıkıp oynuyor. Perde aralarında telefonun başından ayrılmıyordu. Leyla Gencer Türkiye'ye her çağrılışında koştu geldi. Yeter ki yapılacak işe, yapacak insanlara inansın. O zaman kim çağırırsa Leyla hazırdı. Kopuş 2. Moskova, Leningrad ve Torino'da La Traviata'yı söyleyip Milano'ya döndüğünde güneşli bir Mayıs sabahı İtalyan radyosunda haberleri dinlerken neye uğradığını şaşırdı. Bu sabah Türkiye'de silahlı kuvvetler yönetime el koydu. 27 Mayıs 1960 günüydü. Önce inanamadı. Hayır, olamazdı. Onun ülkesi büyüdüğü, yetiştiği ülke, taptığı ülke, silahlı kuvvetlerin diledikleri gibi yönetimi ele geçirebilecekleri Afrika ülkelerinden biri değildi. Hayır, inanmadı. Telefona sarıldı, uluslararası santral Türkiye'nin hiçbir uluslararası telefon konuşmasına izin vermediğini söylüyordu. Çok öfkelendi. "Söyleyin, Türkiye'deki santrale, ben Leyla Gencer'im, kocamla konuşacağım." Bir süre sonra telefon bağlandı. Her şeyi öğrendi, demek doğruydu. Haziran ayında İstanbul'a geldi. İstanbul valisi Refik Tulgun, onu Yeşilköy'de uçakta karşıladı. Refik Tulgun'un bir ricası vardı. "Acaba Leyla Gencer 27 Mayıs için, silahlı kuvvetlerimiz için bir konser verebilir miydi?" "Hayır," dedi Leyla Gencer. "Sizin için bir konser vermem, veremem." İstanbul'a vardığında ilk ziyaretini Berrin Menderes'e yaptı. Başta Celal Bayar ve Fatin Rüştü Zorlu olmak üzere bu insanlar saygı duyduğu, saygı gördüğü, sevdiği insanlardı. Tutuklanmalarına inanamıyordu. Dostlarını yitirmenin acısına bir de "ben ne biçim bir ülkede yaşıyorum" sorusu eklendi. İçinde büyüttüğü sorulara yanıt bulamıyordu. Gün geçtikçe içine kapandı, bunalıyordu. Bugüne dek hep en iyiyi, en güzeli, mükemmele ulaşabilme tutkusunu geliştirmek içindi. Bu tutkuyla şimdi yaşadığı bu gerçek arasında uçurumların en büyüğü vardı. Yaşanmakta olanları gördükçe daha çok içine kapanıyordu. Leyla Gencer dehşete ve bunalıma düşmüştü. 1960 yılının sonbaharında İbrahim Gencer'le birlikte Milano'ya döndü. İbrahim Gencer 1964-70 yıllarında çalıştığı bankanın Avrupa temsilcisi olarak Zürih'e, 1967-80 yıllarında Almanya temsilcisi olarak Frankfurt'a yerleşecekti. Leyla'nın evi artık Milano'daydı. Güven duygusu. Toscanini'nin cenaze töreninden sonra Scala Operası Almanya'ya Köln'e yapacağı turne çalışmalarına başladı. Dünyaca ünlü Köln Operası 2. Dünya Savaşı'na yerle bir olmuştu. Yerine inşa edilen eskisinin tıpatıp aynı opera binasının açılışını Scala Operası yapacaktı. Scala'nın kurma heyeti düşündü taşındı, açılışa iki eser yollamaya karar verdi. Bellini'nin La Sonona Buola Uykuda Gezen ve Verdi'nin La Forza del Destino, Kaderin Gücü adlı eserini. Birincisinde başrol elbette Maria Callas'ındı. Callas'ın altın yıllarıydı bunlar. Ya ikincisinde? Sordular Leyla'ya. Sen La Forza del Destino'yu biliyor musun? Evet biliyorum. Artık öğrendiniz. Yine doğruyu söylemiyorum. Öyleyse hazırlan. Seni Köln turnesine götürüyoruz dediler. Bu eseri yönetecek olan Toscanini'nin öğrencisi, yıllarca onunla birlikte çalışmış olan ünlü maestro Antonio Votto'ydu. Antonio Votto sert, asık suratlı bir şef. Leyla'nın ondan ödü kopuyor. Leyla tam sevinç içinde yaşasın, Scala ile birlikte Köln'e gidiyorum diye havalarda uçarken Antonio Votto şu kızı dinlemek istiyorum diye haber yolladı. Scala da Sala Giala denilen sapsarı ipek brokart kaplı soğuk sarı odaya, sınav odasında Votto ve Leyla birlikte girdiler. Ah bu odada kimler yok olmalı ki? Antonino Votto piyanonun başına geçti. Leyla koca operanın bildiği tek aryasını söylemeye başladı. Sıra düete geldiğinde iyice bocaladı. Votto, sen yalan söyledin. Bu operayı bilmiyorsun deyince Leyla, şey maestro, biliyordum ama şu anda unuttum. Yani ben bunun Türkçesini biliyordum gibilerden bir şeyler mırıldandı. Votto, uyduruyorsun, bu da yalan. Türkçesini de bilmiyorsun. Buz gibi bir sesle. Bir an duraladı ve ekledi. Ama gel, bir anlaşma yapalım. Bilmediğini benden başka kimse bilmesin. Kimseye söylemeyelim. Hemen çalışmaya başla. Çünkü bizimle Köln'e sen geliyorsun. Leyla bildiği o tek aryayla öyle bir güven uyandırmıştı ki, maestro da operayı bilmediği halde başrolü ona vermişti Antonio Votto. Hemen çalışmaya mı başlasın? O zaten hep çalışıyor. Karajan. Hemen çalışmaya başladı. Ama çalışmayı Viyana'da sürdürmek zorunda. Çünkü Köln turnesinden önce Leyla Gencel'in Viyana'da Herbert von Karajan yönetiminde La Traviata temsilleri var. Viyana müzik kenti, aristokratlar kendi. Bakmayı, görmeyi, bulmayı bilenler, Avusturya-Macar İmparatorluğu'nun tüm görkemini sunan Viyana. Ama Leyla'nın ne Viyana'yı görecek, ne Karajan'dan etkilenecek, ne de La Traviata'nın temsilinin korkusu içinde büyütecek hali var. Çünkü o, Viyana'da harıl harıl La Forza del Destino ezberlemekte. Türk elçiliğinde görevlendiği o günlerin çiçeği burnunda diplomatı Adnan Bulak ve Yasemin'in evine kapanmış gece gündüz çalışıyor. Hem zaten şu Karanja da kendisine çok beğenmiş biri. Sanki diva kendisi. En çok kendisiyle ilgileniyor. Herkese hükmetmek istiyor. Kendisinden başka kimsenin parlamasına göz yummaz. Hiç Leyla'ya göre biri değil. Hem zaten ortalıkta da bir dedikodu dolaşıyor. La Traviata için önce başrolü başka bir soprano, Virginia Ziani oynayacakmış da olmayınca Scala Leyla'yı yollamaya karar vermişti. Yok Karanja, ben onunla çalışmam filan demişti. Dedikodu işte, doğru mu yalan mı biz nereden bilelim. Neyse daha ilk provada Karanja Leyla'yı dinler dinlemez onu sevecekti ve bu dedikodular unutulacaktı. Doğrusunu isterseniz yalnız Karanja değil, Viyana'daki tüm opera çevreleri kuşkuyla karşılamışlardı bu genç sopranoyu. Temsil sonrasında ise tüm kuşkular dağılacak, genç soprano ayakta alkışlanacaktı. Leyla ise La Traviata'daki başarısının keyfini ancak temsilin ertesi günü, 21 Haziran 1957 tarihli Neura Courier gazetesinde Herbert Schöner'in eleştirisini okuyunca çıkaracaktı. Leyla Gencel'in sahnedeki varlığı büyüleyici, ince, soylu bir yüz, ağırbaşlı davranışlar. Sesi büyük değil ama öyle bir titreşim yapıyor, duygu yüklü, öyle bir söyleyiş biçimi var ki. Sevgiyle sağladığı renklerin amacı belli, sıcak bir titreşim. Söyleyişinde agile yani kıvraklık, hareket egemen. Temiz, doğru bir tonlaması var. Bu ses çeşitli katmanlarıyla, tiziyle, pesiyle çok iyi eğitilmiş. Alexander Dumas'ın bu dünyavi kahramanı da işte böyle olmalı. Klasik anlamda değilse de dayanılmaz, karşı konulmaz cazibede bir kadın. Kendini taşıma biçimi, tavırları, davranışları şık ve aristokrat. Buna rağmen doğal. Entelektüel özelliği olan bir kadın. Ve bu çekici özelliklerini taşımasını bilen bir kadın. Sesi de aynen böyle. Leyla Gencer'in soprano sesi klasik anlamda güzel değil fakat sesinin titreşimleri temel karakterlerini belirliyor. Şancı tekniği ve zekasıyla bu özellikleri kullanmayı çok iyi biliyor. Böylece hem ağlatmayı, hem güldürmeyi, hem de en yüksek dram ateşini tutuşturmayı, sonsuz bir yumuşaklık ve sıcaklık yapmayı, hatta gerektiğinde belli bir uzaklık vermeyi de başarıyor. Bütün bunlar ona onun sanatçı kişiliğine ve sesine özel bir çekicilik katıyor. Biliyordu. Şu son iki temsilde de Viyanalıları büyülediğini, sahneye çıktığı andan başlayarak onları bir mıknatıs gibi kendisine çektiğini biliyordu. Hele şu ilk gece, temsil sonundaki o tatsız olayda olmasaydı. Bizimkilerde de tam görmemiştik yani. Sen tut apartman boyunda bir çelenk yolla ve selamda illaki sahnenin en önüne konacak diye tuttur. Hiç olur mu? Burası koskoca Viyana'nın koskoca devlet operası. Kasaba mı burası? Kasabanın çadır tiyatrosu mu? Karajan elbet sinirlenir. Burayı ben yönetiyorum. Burada emirleri ben veririm. Bu çiçek buraya konmayacak diye elbette avaz avaz bağırıp çağırıp tepinir. Leyla da az öfkelenmedi değil. Şimdi geriye bakmanın sırası değil. Önündeki köl turnesine uzanıyoruz. Labirent. Scala'nın köl turnesinde Leyla Gencer bu kurumu daha yakından tanıma olanağını buldu. Ah, elbet Köln harikaydı. Köln korkunçtu. Temsil öncesinde korkunçtu. Çünkü bu kez hiç tanımadığı bir dinleyicinin karşısına çıkacaktı. Çünkü bir akşam önce Kalas'ın alkışlandığı sahneye çıkacaktı. Temsil sonrasında Köln harikaydı. Perde kapanınca tüm dinleyiciler ayağa fırlayıp alkışlaması harikaydı. Başrolleri paylaştığı Giuseppe Di Stefano ve Cesare Siepi'nin arasında elleri ellerinde tekrar tekrar perdenin önüne selama çıkmak harikaydı. Hiç unutmayacak, tam 20 kez dinleyici onu selama çağırdı. Perde açılıp kapandıkça, alkışlar sürdükçe o yeniden ve yeniden selama çıktıkça dakikalar bitmek bilmedi. Antonio Votto'nun "Sana güvenimi boş çıkarmadın" dercesine bir elini bırakıp öteki eline sarılması harikaydı. Basına çıkan eleştiriler harikaydı. Mutluluk içinde uçuyordu Leyla. Ama o gece temsil sonrasında hep birlikte içilen içkiler sırasında Scala'nın sanat yönetmeni Girigelli'nin "Bakalım bu başarıyı yarın Maria'ya kim nasıl anlatacak?" demesi. Maria başka kim olabilir? Elbette Maria Callas. Ya da Alman gazetelerinde birbirinden olumlu eleştiriler çıkınca dostlarının "Bu eleştirilerle Scala'da yaşaman pek kolay olmayacak. Bu başarıyı Scala'da kolay kolay hazmedebilecekler" demeleri. Mutluluk içinde uçuyordu Leyla. Ama herkesin birbirinin yüzüne güldüğü, arkasından ince politikalarla daldığı, amansız bir yarışın egemen olduğu, hırsların kıskançlığa, tutkuların nefrete, nefretin kine dönüştüğü bu ortam onu kimi zaman şaşkına döndürüyordu.